Ayrım 35, Loch Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 324. 8. Bölüm, Cenaze Fıçısı. 1. Kısım. Her şey matem davullarının yavaş, düzenli gümbürtüsüyle ve merasim alayının ağır temposuyla başladı. Ellerinde tuttukları meşaleler koyu renkli ve alçak bulutların altında bir çift kan kırmızısı hat oluşturuyordu. Cenaze alayının ortasında her iki yanındaki oğullarının elini tutan Camor kapası Ven Carlo Barsavi vardı. Kapanın hemen önünde üstü siyah ipeklerle ve altın sarısı bezlerle örtülü bir tabut gidiyor. Her iki yanında altışar kişi olmak üzere Terin tanrılarını temsil eden siyah pelerinli, siyah maskeli 12 tabut taşıyıcısının omuzlarında yükseliyordu. Barsavi'nin arkasında bir arabanın üzerine yüklenmiş kocaman bir ahşap fıçıyı çeken 6 adam daha vardı. Onların hemen ardından da isimsiz 13.'nün siyah kefenli bir rahibesi geliyordu. Davul sesleri taş duvarlardan, sokaklardan, köprülerden ve kanallardan yankılanıyor, meşalelerin ateşi önlerinden geçtikleri her pencereden ve ata cam parçasından yansıyordu. İnsanlar onlara bakmamaya çalışıyor, baktıklarındaysa bunu korkuyla yapıyorlardı. Bazıları cenaze kafilesi geçerken kapılarını sürgülüyor ve pencerelerinin panjurlarını kapatıyordu. Camor'da zengin ve güçlü kimseler için işler böyle yürür. Fısıltılar tepesine yapılan yavaş bir matem yürüyüşü, defin, merasim ve ardından gözyaşları eşliğinde çılgınca bir kutlama. Merhumun şerefine kadeh kaldırılır, henüz uzun sükût hanımı Aza Guilla tarafından hakkında hüküm verilmemişler için acı tatlı bir cümbüş düzenlenirdi. Bu geleneğe güç veren şey de cenaze fıçısıdır. Kafile sıraları saat gece 10'u biraz geçe ahşap çöplükten ayrılıp kazana girdi. Hiçbir sokak çocuğu veya ayyaş karşılarına çıkmaya cesaret edemedi. Efendileriyle tebaası önlerinden geçip giderken haydut çeteleri ve nazar müptelaları sessizce hazır olda bekledi. Kafile ilerleyişini kömür dumanında sürdürdü. Gümüşi sis tüm sıcaklığı ve yapış yapışlığıyla etraflarındaki kanallardan yükselirken de kuzeydeki usula girdi. Yolları hiçbir sarı ceketliyle kesişmedi. Tek bir inzibat bile kafileyi görmedi. O gece onları başka bir yerde meşgul etmek, dikkatlerini kentin batı kısmına çekmek için ayarlamalar yapılmıştı. Camor'un doğusunun tamamı Barsavi'ye ve onun upuzun meşale sıralarına aitti. Onlar kuzey istikametinde ilerledikçe daha dürüst aileler kapılarını sürgüleyip ışıklarını söndürdüler ve kafiledekilerin her ne işi varsa onu kendilerinden çok uzaklarda gerçekleştirmeleri için dua ettiler. Eğer etrafta meraklı gözler olsaydı kafilenin fısıltılar tepesine doğru sapmadığını, onun yerine kuzeye yönelerek Paslı Su Mahallesi'nin batı ucuna yani karanlığın ve pusların içinde yükselen yankılı delik adlı terk edilmiş kocaman bir yapıya doğru dolambaçlı bir yol izlediğini fark edebilirdi. Meraklı bir gözlemci gerek kafilenin muazzam boyutuna, gerekse de onu oluşturan 100'den fazla adamla kadının giyim kuşamına şaşıp kalabilirdi. Yalnızca tabut taşıyıcılar bir cenaze merasimine uygun olarak giyinmişlerdi. Meşale taşıyıcılarsa savaşa hazırlanmışlardı. Siyah çivilerle bezeli kaynatılmış deriden zırhlar kuşanmış, yakalıklar, miğferler, bileklikler ve eldivenler takmış, kemerlerine bıçaklar, sopalar, baltalar ve kalkanlar tutturmuşlardı. Bunlar Barsavi'nin en seçkin çeteleri, dürüst vatandaşların en acımasızları, kendi adlarına pek çok cinayet işlemiş sert bakışlı adamlar ile kadınlardı. Kafilede Kapa'nın her semtinden ve her çetesinden birileri vardı. Kızıl eller ve Rom köpekleri, gri suratlar ve tersane çocukları, kanal atlayıcılar ve siyah şamarlar, yangın yeri baronları ve düzinelercesi daha. Ama kafilenin en ilginç yönü hiçbir sıradan gözlemci tarafından bilinemezdi. İşin aslı şuydu ki Nazca Barsavi'nin naaşı hala yüzen mezardaki eski odasında ölümün çürütücü etkisini geciktirmek için simyasal işlemden geçirilmiş ipek kefenlerin altında yatıyordu. Locke Lamora ile isimsiz 13.'nün yani Madrabaz Bekçi'nin bir düzine rahibi bir gece önceden genç kadının başında dua etmiş ve onu kutsal mumlardan oluşan bir çemberin ortasına yatırmışlardı. Fısıltılar tepesiyle yakından uzaktan bir ilgisi olmayan bu akşamki mesele hallolana kadar da naaş orada bekleyecekti. Cenaze ipekleriyle örtülü tabutunun içi boştu. İkinci kısım. Ben gri kralım dedi Locke Lamora. Ben canı çıkasıca gri kralım, ben gri kralım. Biraz daha aşağı perdeden dedi Jean Tannen. Locke'un ceketindeki gri manşetlerden biriyle cebelleşirken ve biraz daha hırıltılı, azıcık Talverrar aksanı da kat, gri kralın aksanlı konuştuğunu söylemiştin. Ben gri kralım dedi Locke ve centilmen piçler benimle işlerini bitirdiklerinde kafamın diğer tarafından gülümsüyor olacağım. Ah bak bu iyiydi dedi dostunun saçlarına pis kokulu simyasal bir macun süren Kahlo. Macun Locke'un saçlarını hızla odun kömürü grisine boyuyordu. Hoşuma gitti, dikkat çekmeye yetecek kadar farklı. Kahlo, Galdo ve Jean giysilerle, kosmetik ürünleriyle ve dikiş iğneleriyle etrafında pervane olurken Locke da bir terzi mankeni gibi kıpırdamadan ayakta bekliyordu. Küçük sığınaklarının bir duvarına yaslanan böcek ise davetsiz misafirlere karşı gözünü ve kulağını açık tutuyordu. Centilmen piçler sise boğulmuş paslı su mahallesinde yankılı delikten sadece birkaç blok kuzeyde yer alan terk edilmiş bir dükkanda saklanıyorlardı. Paslı su çok az kişinin yaşadığı, sevilmeyen ve ölü bir adaydı. Kamor halkı ataların yapılarına karşı beslediği ön yargıyı büyük ölçüde geride bırakmış olsa bile paslı suya hala büyük bir dehşetle yaklaşırdı. Paslı su lagününde gezinen siyah şekillerin insan yiyen alelade köpek balıkları kadar hoş bir şey değil de daha beter, daha eski şeyler olduğu söylenirdi. Söylentilerdeki hakikat payı ne olursa olsun Barsavi ile Gri Kral tuhaf buluşmalarını gerçekleştirmek için paslı sudan daha ıssız bir yeri zor bulurlardı. Locke içten içe yaşantısının Gri Kral tarafından bölündüğü gece bu mahalledeki bir yere getirildiğinden kuşkulanıyordu. Centilmen piçler Locke'u Gri Kral'a dönüştürmek için kılık değiştirme sanatlarının her hilesine başvuruyorlardı. Saçları ve giysileri şimdiden griye bürünmüştü. Ayaklarında boyunu 5 santim arttıran kalın tabanlı çizmeler vardı. Ve yine gri renkli sarkık bir bıyık dudaklarının üstüne sıkıca yapıştırılmıştı. İyi görünüyor dedi böcek sesinde bir beğeni tınısıyla. Çok cafcaflı ama böcek doğruyu söylüyor dedi Jean. Hele bu aptal ceketi sana uygun boya getirdiğimden beri epey çarpıcı görünüyorsun. Bunun vurgunlarımızdan biri olmaması çok yazık dedi Galdo. Olsaydı keyfini çıkarırdım. Öne eğil de yüzüne biraz kırışıklık ekleyeyim Locke. Galdo büyük bir dikkatle çalışarak bal mumu benzeri sıcak bir maddeyle Locke'un yüzünü boyadı. Madde saniyeler içinde kuruyup Locke'un cildini büzüştürdü ve genç adam göz açıp kapayıncaya dek ağzını, gözlerini ve de alnını kapsayan bir kırışıklıklar ağına kavuştu. Artık en az 40'lı yaşlarının ortalarında gözüküyordu. Makyajı gündüz gözüyle bile işe yarardı. Gece vakti ise ayırt edilmesi olanaksızdı. Bir sanat harikası dedi Jean. Tabii bu kadar kısa sürede ve böyle şartlar altında yapmamız gerektiği göz önüne alınırsa. Locke kukuletasını başına geçirip gri renkli deri eldivenlerini taktı. Ben gri kralım dedi. Alçak perdeden bir sesle gerçek gri kralın tuhaf aksanını taklit ederek. Neredeyse ben bile inanacağım dedi böcek. Öyleyse artık işe koyulalım. Locke çenesini yukarı aşağı oynatarak sahte kırışıklıklarının gerilip söndüğünü hissetti. Galdo sana zahmet bıçaklarımı veriver. Sanırım birini çizmemde diğerini de yanımda taşıyacağım. Lamora dedi soğuk bir fısıltı. Bu Şahinci'nin sesiydi. Lok gerildi. Fakat hemen ardından sesin havadan gelmediğini anladı. Ne oldu diye sordu Can. Şahinci dedi Lok. Yine o kahrolası şeyi yapıyor. Barsavi yakında burada olacak. Senin ve dostlarının çok geçmeden yerlerinizi almanız gerekiyor. Bağlı büyücümüz sabırsızlanıyor dedi Lok. Acele edin. Böcek ne yapacağımızı ve nerede bekleyeceğini biliyor musun? Hem de adım gibi dedi böcek sırıtarak. Hem bu sefer üstünden atlamam gereken bir tapınak da mı yok? O yüzden hiçbir şey için endişelenme. Jean, konumundan memnun musun? Pek değilim ama daha iyisini bulamam. Jean parmaklarını çıtlattı. Yer seviyesinin altında böceğin görüş alanında bekleyeceğim. İşler boka sararsa kendini o kahrolası şelaleden aşağı atmayı unutma. Ben arkanı kollarım, keskin ve kanlı bir şekilde. Kalo, Galdo. Lok kendisini o akşam için giydirip kuşatmakta kullandıkları tüm alet edevatları alelacele toplamış olan ikizlere doğru döndü. Tapınakta her şey hazır mı? Gerekirse tereyağından kıl çeker gibi kentten ayrılabileceğiz dedi Galdo. Çuvallar dolusu servet, atlarıyla beraber iki araba ve şöyle uzun bir yolculuk için gereken erzaklar bizi bekliyor. Ve Vicomte kapısındaki adamlar bizi şehir dışına o kadar hızla çıkaracaklar ki Camor'a hiç adım atmamış gibi olacağız diye ekledi Kalı. Güzel, eh kahretsin. Lok eldivenli ellerini ovuşturdu buraya kadarmış. Söyleyecek boş sözüm kalmadı. Gelin şu piçlere adlerini bildirelim ve bu işten paçayı sıyırmak için dua ederim. Böcek öne çıkıp genzini temizledi. Bunu sırf karanlık ve ürkütücü gecelerde perili ata binalarında saklanmaya bayıldığım için yapıyorum dedi. Yalancı dedi Jean yavaşça. Bunu sırf oldum alası böceğin bir ata hayaleti tarafından yenildiğini görmek istediğim için yapıyorum. Yalancı dedi Kalo. Bunu sırf bir hazine odasından yarım ton sikke çıkarıp bir at arabasına yüklemekten zevk aldığın için yapıyorsun. Yalancı. Galdo gevrek gevrek güldü. Bunu sırf siz başka işle meşgulken indeki tüm mobilyaları avucunu yala Harza'ya satacağım için yapıyorum. Hepiniz yalancısınız dedi Lok. Tüm gözler beklentiyle ona çevrilirken. Bunu sırf Camor'daki hiç kimse böyle bir şeyin altından kalkabilecek kadar becerikli ve daha en başından böyle bir yükün altına girecek kadar aptal olmadığı için yapıyorum. Piçler diye bağırdılar hep beraber, bulundukları yeri bir anlığına unutarak. Bağırdığınızı duyabiliyorum diye geldi Şahinci'nin ruhani sesi. Hepiniz birden kafayı mı yediniz? Lok iç geçirdi. Amcamız gevezelik ederek onu bütün gece bekletmemizden hoşlanmıyor dedi. Gelin artık işe koyulalım. Madrabaz bekçi izin verirse her şey olup bittikten sonra tapınakta görüşürüz. Üçüncü kısım. Yankılı delik. Ata camın donuk bir türüyle harçlanmış gri taşlardan yapılma bir küptür. Sahte ferde asla parlamaz, hatta önünden geçen hiçbir ışığı yansıtmaz. Kenarları yaklaşık 30 metre uzunluğundadır ve görkemli bir girişe, sokak seviyesinin 6 metre üstüne kadar çıkan geniş bir merdivenin sonundaki insan ebatlarında bir kapıya sahiptir. Angevin'in yukarı kısmından çıkan tek bir su kemeri değirmen şelalelerini geçer, güneye meylederek paslı suya girer ve taşıdığı suyu yankılı deliğin bir köşesine boşaltır. Tıpkı o taş küp gibi bu su kemerinin de kadim bir lanet taşıdığına inanılır ve hiçbir şekilde kullanılmaz. Küçük bir şelale zemindeki bir delikten girerek yankılı deliğin altındaki dehlizlerde akan su sesinin duyulabildiği karanlıklarda kaybolur. Bu geçitlerden bazıları paslı suyun güneybatı kısmındaki kanala, bazıları ise hiç kimsenin bilmediği yerlere boşalır. Yankılı deliğin ortasında duran Lok Lamora yerdeki kırıktan akan suyun sesini dinliyor, dış kapının yerini belli eden gri lekeye gözünü kırpmadan bakıyordu. Tek tesellisi zeminin altındaki ıslak karanlıkta saklanan Jean ile böceğin büyük ihtimalle kendisinden bile daha kaygılı olduklarıydı. En azından görüşme başlayana kadar. ''Yaklaştılar!'' diye geldi Şahinci'nin sesi. ''Çok yaklaştılar, hazır ol!'' Lok Kalpa'nın kafilesinin gelişini görmeden önce duydu. Cenaze davullarının gümbürtüsü boğuk da olsa açık sokak kapısından içeri giriyor, yukarıdan dökülen suyun uğultulu şırıltısı arasında neredeyse kayboluyordu. Gümbürtü giderek yükseldi, kapının ötesine kızıl bir parıltı kaplar gibi oldu ve Lok o ışıkta gri sisin daha da yoğunlaştığını fark etti. Meşaleler suyun altından bakılıyormuşçasına hafifçe titreşti. Kızıl hale güçlendi ve Lok'un etrafındaki odanın genel hatları silik bir kırmızıyla belli belirsiz seçilmeye başlandı. Davul gümbürtüleri kesildi ve Lok bir kez daha şelalenin sesiyle baş başa kaldı. Kafasını kaldırdı, bir elini beline attı ve nabzı kulaklarında zonklarken gözünü kapıdan ayırmadı. Kapı aralığında Jean'ın romanlarındaki ejderhaların gözlerini andıran iki küçük ateş belirdi. O ateşlerin arkasından siyah gölgeler geçti ve gözleri kızıl ışığın artışına alışmaya başlayan Lok pelerin ve zırh kuşanmış uzun boylu iki adamın suratlarını gördü. Adamların kendisini gördüklerini neredeyse şaşırdıklarını anlayacak kadar yüz hatlarını ve duruşlarını seçebiliyordu. İkili önce tereddüt etti, sonra yürümeyi sürdürdü. Biri Lok'un soluna, diğeri ise sağına geçti. Öte yandan Lok kılını bile kıpırdatmadı. Onları iki meşale daha izledi, sonra iki tane daha. Barsavi adamlarını çiftler halinde merdivenden yukarı gönderiyordu. Çok geçmeden Lok'un etrafında gevşek bir yarım daire oluştu ve meşaleler yankılı deliğin içine alt onlardaki bir rölyefe çevirdi. Duvarlarda oymalar, tuhaf ve eski semboller vardı, insanların asla çözemediği ata dili. Bir düzine adam, iki düzine. Zırhlı suretler kalabalığı büyüdükçe büyüdü ve Lok tanıdığı simalarla karşılaştı. Gırtlak kesiciler, bacak kırıcılar, tokmakçılar, suikastçılar, acımasız bir güruh. Birlikte Nazca'nın naaşına bakarlarken tam da Barsavi'nin ona söz verdiği şey. Saniyeler geçti ama Lok yine de hiçbir şey demedi. Erkeklerle kadınlar içeri doluşmayı sürdürdüler. Berancia kardeşler de oradaydı. Lok daha loş bir ışıkla bile onların kasıntılı yürüyüşlerini tanırdı. İki kadın büyüyen kalabalığın ortasında durup kollarını göğüslerinde kavuşturdu. Ağızlarından tek kelime çıkmıyor, gözleri meşale ışığında parlıyordu. Dile getirilmemiş bir emre bağlı olarak Barsavi'nin adamlarından hiçbiri Lok'un arkasına geçmedi. Dürüst vatandaşlar giderek artan bir yığın halinde önünde yayıldıkça yayılırken Lok tek başına dikilmeye devam etti. Sonunda haydut kalabalığı ayrılmaya başladı. Lok duvardan duvara yansıyan ve akan suyun sesiyle karışan solumalarını, mırıldanmalarını ve deri zırhlarının gıcırtılarını duyabiliyordu. Kalabalığın kıyısındakilerden bazıları meşalelerini ıslak deri keselerle söndürdü. Duman kokusu giderek artarken ışık da gitgide azaldı. Sonunda Kapa'nın her beş adamından sadece biri meşale tutar hale geldi. Yine de köşeyi dönüp kapıdan içeri giren Kapa Barsavi'yi görmeye rahatlıkla yetecek kadar ışık vardı. Adamın gri saçları yağlı sıralar halinde arkada toplanmış, üç uçlu sakalı daha yeni taranmıştı. Üstüne köpek balığı derisinden ceketi vardı ve bir omzuna altın kumaşlı kadife astarlı siyah bir pelerin atmıştı. Kapa sert adımlarla yürürken Anceis sağında, Pacero ise solundaydı. Lok üçünün gözlerinden yansıyan ışıkla ölümden başka bir şeyle karşılaşmadı. ''Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.'' diye geldi Şahinci'nin sesi. ''Cesur ol.'' Barsavi kalabalığın önüne geçtiğinde durdu ve uzun bir süre boyunca Lok'a bakmaktan başka bir şey yapmadı. Karşısındaki sureti, gölgeli bir kukuletanın içindeki soğukkanlı turuncu gözleri, gri renkli pelerini, harmani ceketi ve eldivenleri uzun uzun süzdü. Kral dedi en sonunda. Kapa karşılığını verdi Lok, yoktan var ettiği kibri hissetmek için kendini zorlayarak. Yüz katilin önünde gülümseyerek duracak türde bir adam. Van Carlo Barsavi'yi en sonuncusu tek kızına ait olan bir ceset yığınıyla celp edecek türde bir adam. Lok'un olması gereken adam işte buydu. Nazca'nın dostu değil katili, Kapa'nın muzır kulu değil dengi, hatta amiri. Locke pis bir sırıtarak pelerinini sol omzundan geriye attı. Bir ara sokakta rakibine öne çıkması ve ilk yumruğu savurması için teşvik eden bir zorba misali alaycı bir el hareketiyle Kapa'yı yanına çağırdı. "İstediğin gibi olsun," dedi Kapa. Bir düzine adam ve kadın arbaletlerini doğrulttu. "Madramaz bekçi," diye aklından geçirdi Locke. "Bana güç ver." Dişlerini beklentiyle sıktı, çene kaslarının gıcırdadığını duyabiliyordu. Serbest kalan bir düzine gergin arbalet kirişinin tınısı galerinin içinde yankılandı. Gözle takip edilemeyecek kadar hızlı uçan oklar havadaki bulanık birer iz düşümden ibaretti. Ve sonra bir düzine dar ve siyah şekil Locke'un suratının hemen önünde bir şeye çarpıp sekti ve takırtılar eşliğinde yere düşüp ölü kuşlardan oluşan bir yarım daire gibi ayaklarının dibine saçıldı. Locke gerçek bir hazla tiz bir kahkaha attı. Bağlı büyücü yanında olsaydı o anda adamı öpebilirdi. "Haydi ama," dedi Locke, "hikayeleri duydun sanıyordum."
"Söylentilerin gerçekliğini sanıyordum," dedi Kapa Barsavi, "majesteleri."
Son kelime alaycı bir ses tonuyla telaffuz edilmişti. Locke arbalet saldırısının savuşturulmasından sonra en azından belirli bir ihtiyat beklemişti. Ama Barsavi herhangi bir korku belirtisi göstermeden öne çıktı. "Çağrıma cevap verdiğine sevindim," dedi Locke.
"Beni çağıran tek şey kızımın kanı," karşılığını verdi Barsavi.
"Üzerinde durmaya değmez bir konu," dedi Locke doğaçlama yaparken içinden dua ederek. "Nazca tanrılar, lütfen beni affedin. Sen sanki 22 yıl önce şehri ele geçirirken daha mı naziktin?"
"Yaptığını sandığın şey mi bu?"
Barsavi durup ona dik dik baktı. Aralarında aşağı yukarı 40 adım vardı.
"Şehrimi ele mi geçiriyorsun?"
"Seni Kamor meselesini görüşmek üzere çağırdım," dedi Locke, "karşılıklı bir tatmin sağlamak için." Şahinci henüz kendisine müdahale etmemişti, demek ki iyi gidiyordu. "Tatmin," dedi Barsavi, "karşılıklı olmayacak." Sol elini kaldırmasıyla birlikte kalabalığın arasından bir adam çıktı. Locke adamı dikkatle süzdü. Zayıftı, yaşlıca birine benziyordu ve saçları dökülüyordu. Ayrıca üstünde zırh yoktu. İşte bu çok ilginçti. Adam aynı zamanda titrer gibiydi. "Konuştuğumuz gibi yap, Eamon," dedi Kapa. "Sözümü tutacağım, hem de daha önce hiç tutmadığım kadar." Zırhsız adam yavaşça ve çekinerek yürümeye başladı. Bariz bir korkuyla gözünü Locke'dan ayırmasa da ona doğru yürümeyi sürdürdü. Tepeden tırnağa silahlı yüz erkek ve kadınsa hiçbir şey yapmadan adamın arkasında bekliyordu. "Umarım," dedi Locke şakacı bir üslupla, "bu adam kuşkulandığım şeyi yapmayı düşünmüyordur." "Ne yaptığını çok yakında hep beraber göreceğiz," dedi Kapa.
"Beni kılıçla veya okla yaralayamazsınız," dedi Locke, "ve bu adam da tek dokunuşumla ölecek."
"Ben de öyle duymuştum," karşılığını verdi Kapa. Eamon ilerlemeye devam etti. Locke'la arasında 30 adım kaldı, sonra bu mesafe 20'ye indi. "Eamon," dedi Locke, "kötüye kullanılıyorsun, artık dur."
"Tanrılar aşkına," diye aklından geçirdi genç adam. "Düşündüğüm şeyi sakın yapma. Kendini Şahinci'ye öldürtme."
35. ayrımın sonu. Sayfa 333.